Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 20 Eylül 2018 Perşembe günü dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün yine Türkiye dış politikasına bakacağız. Çünkü İdlib uzlaşması sonrası oluşan durum devam ediyor. Acaba uzlaşmaya cihatçı gruplar uyacak mı? Türkiye ne yapmak durumunda kalacak? Bütün bunlardan nasıl etkilenecek? Farklı görüşler almaya devam ediyoruz. Bugün size hem son gelişmeleri, son açıklamaları özetleyeceğim. Hem de bunu birlikte yorumlamaya çalışacağız. ODTÜ'den Profesör Hüseyin Bağcı'ya bağlanacağız. Ve Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri İdlib bağlamında bundan sonraki süreçte neler olabileceğini hem değerlendirmesini hem de neler olabileceğini almaya çalışacağız. Dünyadan pek çok başlık var. Amerika'nın 2017 terör raporu, terör değerlendirmesi daha doğrusu dikkat çekici bir biçimde bu değerlendirmede Rusya'yı, Çin'i, pek çok ülkeyi aslında bu tehdit listesine aldığı, siber güvenlik stratejisi ile ilgili yeni tehdit listesine aldığını söyleyelim. Terör olayları ile ilgili genel değerlendirme var ve terörü destekleyen ülkelerden bahsediliyor. Türkiye ile ilgili bölümler de var. Aktarmaya çalışacağım. Tabii ekonomi ile ilgili başlıklar da dikkat çekici. Hem Amerika çerçevesinde hem Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları, son açıklamaları, yeni ekonomi politikası ile ilgili açıklamaları var. Avrupa Merkez Bankası'ndan krizle ilgili açıklamalar var. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Dünyanın dört bir yanından haberler olacak. Önümüzdeki yarım saat içerisinde size aktarmaya çalışacağım. Frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Akşama da tekrarımız var 11 ile 12 arasında, onu da hatırlatayım. Yine bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Nusra cephesi ve müttefikleri Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib uzlaşmasına uyacaklar mı? Özgür Suriye Ordusu, Müslüman Kardeşler, Suriye'nin Müslüman Kardeşler kolu ne diyor? Bunlardan açıklama vardı. Dün bir kısmını aktarmıştım. Nusra cephesi yeni adıyla Fetih el-Şam, Ayet Tahrir-Şam, Türk İslam Partisi, Doğu Türkistanlı militanlar. Bunların Türkiye'ye bu ağır silahlarını bırakmayı reddettikleri ve uzlaşmayı tanımayacakları, silahsızlandırılmış bir bölge tesisi, 15-20 kilometrelik bir bölge tesisi söz konusu idi. Bunu kabul etmeyecekleri yolunda haberler gelmişti. El Ekrat'ta bu arada Cisrişur'dan o bölgenin İdlib, şu an militanların elinde olan bölgenin batı hattında bulunan Cisrişur'dan çıkmayı planlamadığı yolunda haberler geldi. Ama Müslüman Kardeşlerin Suriye kolu bu Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı mutabakatla ilgili bir takım şüpheleri olsa bile Rusya'nın taahhüdüyle ilgili şerh koyarak olumlu karşıladığını belirtmiş gelen haberlere göre. Tabi siyasi süreç ve anayasa komitesine dair uyarılar en başta bu şerhler. Ne olacak? Bu burada oluşan statüko, ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu statükonun korunacağını, mevcut statükonun korunacağını söylemişti. Bu statüko nasıl olacak da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarıyla uzlaştırılacak sorusu ortada duruyor. Suriye Topçu Birlikleri askeri kaynakları Laskiye'nin kuzeyinde militanlara ait füze fırlatma sistemleri ve bombalarla donatılan insansız hava araçlarının havalandığı askeri üsleri vurduklarını duyurdular. Bu ateşkes tabii 15 Ekim 10 Ekim 15 Ekim ağır silahların çekilmesi ve bu bölgenin silahsızlandırılmış bölgenin oluşturulması için mutabakatta alenen tarih bulunuyordu. Bu tarihe kadar ne kadar yerine getirilecek herkesin merak ettiği konu da bu zaten. Bu arada Rusya liderinin Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefon görüşmesi yaptığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Soçi uzlaşmasına dair kendisini bilgilendirdiğini aktaralım. Ukrayna'da çözümü de konuşmuşlar elbette ve orada işte Minsk anlaşmaları, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Zaharchenko'nun geçtiğimiz günlerde suikastle öldürülmesi dahil bütün bunları ele almışlar. Almanya hükümet sözcüsü Stefan Siebert özellikle Minsk'in eksiksiz uygulanmasına vurgu yaptı Ukrayna meselesinde, ama Suriye'de de bu Soçi uzlaşmasını, Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi uzlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurmuş. Gerilimin artmasının engellenmesi ve sivil halkın korunması yönünde çabalardan memnuniyet duyduklarını söylemiş. Almanya hoşnut gibi gözüküyor. Bu arada tabii Türkiye-Rusya uzlaşması, İdlib uzlaşmasının siyasi çözüm için alan yarattığı yolunda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran özel temsilcisi Brian Hook'un bir değerlendirmesi var. Hudson Enstitüsü'nde bir etkinlikte konuşmuş kendisi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin vurgusu burada Suriye'den İran komutasındaki tüm güçlerin çıkartılması elbette. Buna karşılık İran'ın Suriye sahasındaki en önemli ortağı Hizbullah, Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın yaptığı açıklamalar da var. Suriye yönetimi kendilerinden talep ettiği müddetçe Suriye'de kalmaya devam edeceklerini söylemiş kendisi. IŞİD'in Suriye'de yenildiğini, örgütün işte Mısır ve Yemen'e daha ziyade çekilmekte olduğunu söylemiş. İsrail'in Suriye yönetiminin zayıflaması için çalıştığını söylemiş. YPG'ye ve ABD'ye de güvenme çağrısı yapmış Hasan Nasrallah. Tabii savaşın şu aşamasında Hizbullah'ın da büyük ölçüde Lübnan'a çekildiği yolunda haberler vardı. Onu da anımsatayım, ama varlığı geçmiş değil. İsrail'de zaten Suriye'ye yönelik saldırılarını İran ve Hizbullah'ın varlığıyla gerekçelendiriyor. Hal böyleyken Birleşmiş Milletler'den Genel Sekreter'in işte soykırımların önlenmesi konusunda özel danışmanı Adama Dieng'den açıklama gelmiş. Suriye'de 7 yıldan uzun süre savaş devam ediyor. İnşa yarım asır sürebilir. Ya önce tabii Suriye'de savaşı bitirmek gerekiyor ki biz militanlardan temizlenen bölgelerden gelen fotoğraflardan, oraya giden gazeteci arkadaşlarımız var. En son Musa Özurlu oradaydı. İzlenimlerini de Duvar internet sitesinde yazdı. Zorluklarla birlikte yazdı ama yavaş yavaş temizlenen bölgelerde hayatın normale döndüğünün işaretlerini alıyoruz. Yarım asır sürer mi bilmiyoruz ama en başta tabii Batılıları dışlayarak bu savaşta paylarını gördüğü Rusya'nın, Suriye'nin Batılıları dışlayarak Çin, Rusya, İran gibi ülkeler üzerinden bir yeniden inşa çabası olduğuna dair haberleri de aktarmıştım size bugüne kadar. Evet. Suriye sahasından bir başka haber. İsrail F-16'ları Suriye'ye saldırırken bir pusu kurmuşlardı ve bütün Suriye savunmasını arkasına saklanıp Rus uçağının İl-20'nin Suriye savunmasının düşürmesine sebebiyet vermişlerdi. Rusya'yı öfkelendirdiler ve sonuçları olacağı yolunda Savunma Bakanı Şoygu'nun açıklamalarını dün size aktarmıştım. Şimdi Rusya Suriye'deki üsleri otomasyonlu kontrol sistemleriyle donatacağı en son yolunda bir açıklama yapmış vaziyette, ama asıl uçağın düşürülmesiyle ilgili İsrail'le bir takım temaslar da devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İsrail ordusu IDF'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin'in başkanlığında bir heyetin Moskova'ya gideceği bilgisi paylaşıldı ve ellerindeki bilgileri tabii ki soruşturma yapılıyor çünkü Rusya'da, bilgileri aktarmaya hazır olduklarını da duyurdular. Rusya Savunma Bakanlığı'nın şimdiye kadar yaptığı açıklama bir dost düşman tanıma sistemindeki arızadan falan kaynaklanmadı yolunda. Bu konuda spekülasyonlar vardı. Bunu reddetti Ruslar. Bir yandan da Akdeniz'de düştü tabii bu İl-20 uçağı 15 görevliyle birlikte, Rus görevliyle birlikte bir kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. RFS Seliger Akdeniz'e düşen uçağı aramak için bölgeye gidiyor. Tabii bir hava şartları problemi çıkmış, hemen geçememiş galiba, Marmara'da biraz konaklamış ama derin deniz dalgıç ekibiyle beraber bölgeye gidiliyor, onu belirtelim. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Vladimir Putin'e taziye mektubu var bu bağlamda. Rus uçağının düşürülmesi sonucu Suriye halkı adına derin başsağlığı dileklerini iletmiş. Bir de tabii bu uçağın İsrail'in kibri sonucu düştüğünü aktarmış. Böyle bir saptama var mektupta. Hal böyleyken İsrail'den de açıklama eksik olmadı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman uçağın düşürülmesinin sorumluluğunun Esad'ın ordusu olduğunu söyledi. Yani iki taraf birbirini suçluyor. Lieberman yapmak zorunda olduklarımızı yapmaya devam edeceğiz demiş. Suriye ordusunun amatörce davrandığını, düzensiz ateş açtılar diye bir ifade kullanmış. Yapmaya çalıştığımızı devam edeceğiz derken de tabii İran ve Hizbullah'a karşı mücadele etmekten bahsediyor İsrail elbette. Böyle bir tablo var ortada. Rus askeri polislerinin de bu arada Golan Tepeleri, İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde silahsızlaştırılmış bölgedeki boşaltılmış yerleşim birimlerinde devriye gezdiği yolunda haberler var. Denetim yapıyorlar. Burada tabii bu sınırda da 4 askeri polis kontrol noktası kurmuştu Rusya. İran'ı uzak tutmak için pazarlıklar yapılmıştı ve İsrail ile Rusya'nın pozisyonları da bir şekilde yakınlaştırılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Suriye hükümetinin çökmeyeceği, devletin çökmeyeceği anlaşıldıktan sonra tabii İsrail'in omlet oldu Suriye'de tespiti vardı. O omlet tekrar yumurtaya döndükten sonra bu gelişmeler söz konusu olmuştu. Rus uçağıyla ilgili de böyle bilgi notları aktarabilirim size. Evet, Britanya'daki meşhur Skripal, Novichok başlıklarıyla anılan Rusya'nın Britanya içerisinde bir takım insanları zehirlemesiyle ilgili ve bunun da bir devletler arası mücadeleye dönüştüğü vaka. Son olarak bir de işin içerisine Anna Shapiro isimli bir hayat kadını karıştı ve kocası, 30 yaşında hayat kadını ve 42 yaşında kocası. Tabii önce İngiliz basını, boyalı basını demek lazım, Rusya tarafından zehirlendiğini öne sürdü, tuzak kurduğunu pek çok insan öne sürdü. Fakat sonra İsrail'le bir takım bağlantıları ve yakınlarına Mossad adına seks tuzağı kurduğunu söylediği haberleri şimdi var. Hakikaten içinden çıkılmaz bir istihbarat savaşına dönüşmüş gibi gözüküyor. Geceliği 5000 dolara çalışan bir hayat kadını ve aynı zamanda işte uyuşturucu suçlarından hakkında davalar açılmış birisi. Bu arada tabii dikkat çekici olan Sergey Skripal, eski Rus albay, 2010'da 8 sene önce takas edilmiş Rusya tarafından. Kızıyla beraber zehirlendiği yere yakın başlarına bir zehirlenme olayı geldiği iddia ediliyor yine. Rusya iddiaları reddediyor ve hiçbir kanıt ortaya koymadığını savunuyor Britanya'nın, ama bir istihbarat savaşları buradan patlamış vaziyette ve açıkçası sonu da gelmiyor. Türkiye-Rusya arasında Ekim'de vizelerin kolaylaştırılması görüşmesi gerçekleştirilecekmiş. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni Ivanov yaptı açıklamayı. Uzun zamandır gündemde tabii bu. İş adamları özellikle ve işte belli konularda, belli uzmanlık alanlarında çalışanların, Türk vatandaşlarının vizelerinin kolaylaştırılması epey pahalıya. Çünkü Rusya vizesi uçak düşürme olayından beri de bu iş pek değişmedi. Evet, Irak'tan başlıklarımız. Türkiye bu yıl başlarında Bağdat'a bir IŞİD'in lider kadrosundan İsmail Elvan Selman El Itavi'yi iade etmiş. Terörizmle bağlantılı suçlardan hakkında idam kararı verilmiş bu kişinin. Ve işte Bağdadi'nin baş yardımcılarından olduğu söyleniyor. Üçlü operasyonla yakalanmıştı. Böyle bir Irak'tan bir haber var. Ama Irak'ta asıl vurgu Cumhurbaşkanlığı için Kürtlerin adayları. Dün aktarmıştım size. YNK yani KYB Varham Salih'i seçmişti aday olarak. Fakat KDP'den derhal itiraz geldi. Biz kabul etmiyoruz. Bizim adayımız o değil dediler. Bu arada Berham Salih de aslında ayrılmıştı KYB'den ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bile olsa geri dönmeyeceğini söylemişti. Geçen seneki açıklamaları buydu. Bunların hepsini yutmuş gibi gözüküyor. Tabii bakalım ne olacak? Talebani ailesi en son ona itiraz ediyordu ama uzlaşma sağlanmış gözüküyor. Gözde popüler de bir isim kendisi. Kendisi bir parti kurmuştu. Irak'tan da böyle gelişmeler var. Bir de Kerkük'te bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıda 3 kişinin yaralandığını da aktarayım size. İran'da da Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'ye istifa çağrısı geldi. Reformcu kanattan İran'da Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Gulam Hüseyin Kerbasçıyan'dan geldi. Çok yumuşak bulmuş, bir kahraman gibi iş yapamıyorsa kahraman gibi görevinden ayrılmalı demiş. ağır bir siyasetçi ifadelerini kullanmış. Aktif olması gerekiyor demiş. Dış politikada özellikle tabii nükleer anlaşmanın ABD tarafından çöpe atılması büyük bir problem. İran'da yaptırımlar tekrar devreye sokuldu. Ruhani zorda. En son ABD'nin büyük diplomatik çabaları sonucunda Berlin Büyükelçisi Richard Grenell Almanya'nın işlerine karışmakla bile suçlanmıştı. Sonunda Volkswagen'i ikna etmiş ve Volkswagen de İran'da faaliyetlerinin büyük bir kısmını durdurma kararı almış. Çok yolunda gitmiyor. Halbuki Avrupa Birliği şirketlerini korumak için engelleme mevzuatını uygulamaya koyma kararı almıştı ama Peugeot, Renault, Citroen, Daimler gibi şirketler bu yaptırımlar karşısında, ABD'nin yaptırım tehditleri karşısında İran'da çalışmayı durdurdular. Dünya Yemen'i unuttu. Cenevre'de Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi uzmanları bu konuda bir panel düzenlemişler. Oturum daha doğrusu konseyin, İnsan Hakları Konseyi'nin oturumunda Dünya Yemen'i unuttu başlıklı bir paneli gündeme taşımışlar. Ve burada Yemen'deki savaşın bilerek unutturulduğu, Batı'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne büyük destek verdiği anımsatılmış. BM Güvenlik Konseyi'nde özel bir oturum dahi yapılmıyor Yemen konusunda. Orada siviller ölüyor, büyük bir vahşet var diye açıklamalar var. Panelin düzenleyicileri tarafından hakikaten de öyle 3 yıl 4 yıla geliyor. Kimsenin anmadığı korkunç bir savaş Yemen'de devam ediyor. AB'den sığınmacılarla ilgili bir haber var. 70 bin sığınmacı yaşıyor Yunanistan'da. 1.15 milyar euro sığınmacı yardımı verilmesi kararı çıkmış. Türkiye'de sığınmacılar için Avrupa Birliği'nden para beklentisi içerisinde kendi üyesine de böyle bir yardım açıklamış Avrupa Birliği. Evet, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore ABD'nin başlıca tehditler listesine eklenmiş diye aktarmıştım girişte de size. Özellikle siber güvenlikle ilgili vurgular yapılıyor. Amerikan yönetimi ve özel sektör kurumlarından gizli bilgiler çalmaya çalışmakla suçlanıyor bu ülkeler. Raporda tabii terör saldırılarıyla ilgili tespitler eksik değil. %23 oranında azalmış dünya genelinde terör saldırıları bu rapora bakılırsa. Irak'ta işte IŞİD'in büyük oranda yenilgiye uğratılmasından kaynaklandığını söylüyorlar. Devlet sponsorları bölümünde İran, Sudan, Suriye, Kuzey Kore terör sponsoru kategorisine Amerikalılar tarafından konulmuş vaziyette. Burada Türkiye ile ilgili bölüm de var. Fethullah Gülen cemaatinden bahsediliyor. Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak kabul ettiği PYD ve YPG ile ilgili bölüm ise rapordan çıkartılmış. Zaten Suriye sahasında birlikte mücadele ediyorlar. Bu da dikkat çekici tabii. Muhtemelen Türkiye'nin de dikkatini çekecek Amerika'nın bu rapordaki tespitleri. Amerika'da Başkan Trump birçok konuda Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan memnun olmadığını, benim bir Adalet Bakanım yok, bu çok üzücü diyerek ifade etmiş. Tabii Rusya Gate'den tutun da pek çok mesele var. Trump'ın biraz üslubundan, kişiliğinden de kaynaklanan bir biçimde. Adalet Bakanı Jeff Sessions da pek çok yaprak dökümü oldu Trump yönetiminde. Pek çok yardımcısı, danışmanını görevden ya azledildi ya istifanı sayalım. Adalet Bakanı da hep yerini korudu ama Trump'la ilgili bir takım şeyler de yol vermek durumunda kaldı. Çünkü Amerika'daki liberallerin hakikaten evet derin devlet mekanizmasını Trump'tan çok haz etmediği, hatta aktarmıştım size, New York Times gazetesine isimsiz bir Trump yönetimi yetkilisinin açık mektubu, makalesi de yayınlanmış idi. Şimdi tabii Jeff Sessions Adalet Bakanı, Trump ona yüklenmiş gözüküyor en son. Acaba o da mı gidecek tartışmaları başlamış durumda Amerika'da bu vesileyle. Amerika ile ilgili bir başka başlıkta Çin'le girişilen ticaret savaşı ve yeni gümrük duvarları. İlişkiler iyice gerilmiş durumda. Öyle ki Amerika'nın değerli kağıtlarına yatırımda geçen Temmuz'da 7.7 milyar dolarlık kısıtlamaya gitse bile Çin hala lider pozisyonunu koruyor. Yanısız bırakmayacağını söylüyor Çinliler. Amerika'nın en son açıkladığı yaptırım kararını, ama şimdiden tabii farklı değerlendirmeler eksik değil. Alibaba Grup, meşhur Alibaba Grup Holding'in kurucusu Jack Ma, Çin'le Amerika arasında 20 yıl sürecek bir ticaret savaşına hazırlık yapsın insanlar diye şimdiden uyarıda bulunmuş. 10 yıllar sürecek bir savaştan bahsediyor. ABD'ye etkilerinin olacağı uyarısını da ihmal etmemiş Jack Ma bu arada. Çok önde gelen bir isim, küresel ekonominin önde gelen ismi kendisi. Bu arada Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in ABD'de vergi kesintileri ve artan harcamalar nedeniyle ülkenin mali açının yükseldiği ikazını dile getirdiğini aktaralım. Eylül ayında sona erecek 2018 mali yılında Amerika'nın federal açığı 849 milyar dolarmış. Böyle öngörülüyormuş. Bu miktar tabii gayri safi yurt içi hasılanın %4.2'sine denk gelir hale gelmiş. Kredi notu üzerinde olumsuz baskı uyarısı yapılıyor. Tabii böyle Amerika tabii doların patronu, dünyanın küresel ekonominin patronu demeyin. Trump'ın bu milli ekonomi uygulamalarında da aslında üretimin ülke dışına kaçması mesela Çin çok etkili olmuştu. Bu tekrardan işsizliği azaltmak, büyümeyi yükseltmek, kamu borçlarını azaltmak, Çin'in elindeki dolar stokları, bunlar hepsi Amerikan ekonomisi için sıkıntılı başlıklar. Bunu da hatırlamak lazım. Bir başka sıkıntılı başlık da tabii Avrupa'dan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi açıklama yapmış. Euro bölgesinin mali enstrümanları krizlerle mücadele için mali istikrarını tam olarak sağlayabilecek büyüklükte iyi tasarlanmalı. Büyük bir fon oluşturalım diyor kendisi. 2008 krizinden beri bir toparlanma olmaması tabii siyasi krizlerde Avrupa'yı etkiliyor. Ama bütün bunlar büyük şirket yöneticilerin, üst düzey yöneticilerin maaşlarını pek etkilemiyor. 2017 yıllık ortalama 7.76 milyon euro kazanan İsviçreli yöneticiler ilk sırada yer almışlar. Avrupa'da üst düzey yöneticilerin kazançlarıyla ilgili yapılan araştırmada. Ücretleri araştırmışlar daha doğrusu. Burada İsviçreliler birinci sırada yer almış. Onlar da çok paralar kazanıyorlar. Bakıyorum en fazla yıllık ücret alan yönetici 1.88 milyon euro ile Roche ilaç grubunun üst düzey yöneticisi Severin Şivan olmuş. İkinci sırada da 12.81 milyon euro ile içecek şirketi AB InBev'in üst düzey yöneticisi Carlos Brito olmuş. Böyle de bir tablo var. Hal böyleyken Türkiye ile ilgili Amerika'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikalı şirketlerle toplantısı vardı. Dün gündeme damgasını vuran kriz yok açıklaması yapmıştı Erdoğan. Türkiye'nin karşılaştığı sorunların üstesinden gelebileceği, serbest piyasa prensiplerindense asla taviz vermeyeceğini vurgulamıştı Erdoğan yaptığı açıklamada. Hazine Bakanı Berat Albayrak bugün yeni ekonomi programını açıkladı. YEP diye artık anılacak bu. Orta vadeli şey geçti artık. Yani kısaltmalar değişti. Bir de üstüne Alman basında da makale yazmış Frankfurter Allgemeine gazetesine. Kur krizini Türkiye'nin atlattığı ve Türkiye'de ekonomiye güveni yeniden kazanıldığı saptamaları var. Bir takım hedefler koymuş durumda tabii Albayrak. 2021'e dek enflasyonun %6'ya inmesi öngörülüyor burada. Tabii nasıl olacak? Ekonomistler bunları tartışıyorlar. Detaylı olarak ekonomi programları da tartışılıyor ama hakikaten sosyal güvenlikten kısıntılar, kemer sıkma, herkes bunu bekliyor. Bir de tabii uçak alımları var. Devlet Bahçeli en son Katar'ın hediye ettiği ya da alındığı, tam olarak bilemiyoruz ne olduğunu, ama bu uçağın kabul edilmemesi gerektiğini, ihtiyaç varsa satın alınması gerektiğini de söylemiş vaziyette. OECD'nin de Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü'nün de Türkiye için 2018-19 büyüme tahminini %5.1'den 3.2'ye, 2019 için de 4.9'dan 0.5'e çektiğini aktarayım. Evet, vaktim azalıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Rum yönetimiyle Mısır arasında doğal gaz boru hattı inşası için anlaşma imzalanmış, Rum basınından gelen haber. Bu arada Türkiye'deki kriz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hissediliyor. Binlerce Kıbrıslı Rum Kuzey Kıbrıs'a Türk TL'ye akın ediyorlarmış. Tabii daha ucuz paralarının değeri, euro kullanıyorlar onlar. Kuzey kendilerine çok ucuz. Benzin, ilaç, sigara, her şeyde büyük bir fark varmış ve Kuzey Kıbrıs hükümeti yeni şerit atmış. Onlar da bu işten faydalanmış. faydalanmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da salon konuşması yapmayacağı açıklaması yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Merkez Camii'ndeki açılışına katılacağı bilgisini aktaralım size. Ve son olarak Korelerden haber vereceğim. Kuzey ve Güney Kore liderleri, dün aktarmıştım, barış için ortak çabaları sürdürme kararı almıştı. İlk defa Kuzey'i ziyaret etmiştim, Moon Jae-e ve pek çok karara imza atmışlardı. Sınır köyündeki bu buluşmalarından bu yana epey aşama kaydettiler. 70 senelik husumeti bitirmek istiyorlar. Amerika'ya da yeni çağrı yaptılar. Trump'ın hani Kuzey Kore ile savaşa girecek gibiydik, şimdi ilerleme kaydediyoruz açıklaması ve memnuniyetlerini dile getirmesinden sonra bu son görüşmeden, yakın bir tarihte Trump ile ikinci bir zirve istediği Kuzey'in liderinin açıklaması gelmiş vaziyette. Efendim bir ara verelim şimdi, bütün haberleri de tamamlayamadım ama az sonra Profesör Hüseyin Bağcı ile konuşacağız. No Blues'dan Black Cadillac'ı dinleyelim. Birazdan burada olacağız, bizden ayrılmayın.
Into town in a big black Cadillac, staring all them poor boys down, a scorpion tattooed in her neck. She stopped at the wagon wheel where you can play your life away, and from the first hand setting in, she nearly drove them all insane. I was standing on a corner when I heard my mama warn me, stay away from that kind. She's bad news, my boy, she'll use you like a toy, and she'll rob you all blind.
I'll a bit lonely, bit lonely, lonely. يا مدام عيبك ما رحمتنيش
from that kind. She's bad news, my boy, she'll use you like a toy, and she'll rob you all blind. I was waiting at a car when she came out of the bar. I said I could use a ride. We'll go riding out of town, staring all them fools down into that starlit night.
Reklam.
Hah, söyle bakalım kızım. Okul için neye ihtiyacın var?
Hazır mısınız? Sayıyorum. Deftere kaleme, silgiye, cinsine, pergele, kalem, tıraşa, bir sürü kitaba, ayakkabı, çanta, asatat kaleme, pasta, böyle resim, müzik defterine. İhtiyacım var babacığım.
Tamam, hallederiz kızım.
Yeni okul yılı son sürat başladıysa Türk Telekom jet hızında fiber internetiyle yanınızda. Siz de hemen Türk Telekom'a gelin. Ayda sadece 64.90'a limitsiz fiber internetle ve ücretsiz eğitim paketleriyle yeni okul yılına hazır olun. Türkiye'nin fiber gücü Türk Telekom.
Reklam.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hüseyin Bağcı var. ODTÜ'den hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Ben teşekkür ederim hocam. Hocam çok yoğun bir biçimde geçen pazartesi günü Tahran zirvesinin ardından tekrar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Soçi'de yapılan İdlib mutabakatını tartışıyoruz. Türkiye bir sorumluluk üstlenmiş olduğu bu mutabakatla ve içinde tarihlerin de yer aldığı ki Ekim ortası gibi bir tarih. Bu mutabakatı tabii ki oradaki El-Kaide bağlantılı örgütle de oradan çıkartılması ve yavaş yavaş teskil edilmesi karşılığında da sivilleri gözetecek şekilde operasyonun yapılmaması hedefleniyor burada. Öncelikle mutabakatı nasıl değerlendirdiğinizi almak isterdim.
Soçi'de elde edilen mutabakat diplomatik açıdan bir başarı olarak değerlendirilebilir. Çünkü üç noktada bütün dünya kamuoyunun ve Türkiye'nin beklentileri yerine gelmedi. Olumsuz anlamda gelmedi. Bir tanesi 1 milyona yakın bir göçmenin çatışmalar başladığı andan itibaren Türkiye'ye doğru gelecek olması. Yani bir yeni mülteci dalgasıyla karşı karşıya kalma olasılığı. O gerçekleşmedi. İkincisi İdlib'de radikal hareketlerin, radikal unsurların hem Rus hem de Beşar Esad güçlerine karşı mücadele vereceği ve bundan da sivillerin zarar göreceği insani felaket olarak tanımlayabileceğimiz bir olayın yaşanmaması iyi oldu. Üçüncüsü de özellikle önümüzdeki 15 Ekim'e kadar orada bulunan radikal grupların çatışmadan o coğrafyadan çıkarılmaları yönünde varılan uzlaşı diplomatik anlamda önemlidir. Her iki taraf için önemli. Ama bu varılan uzlaşı sonuna kadar devam edecek mi sorusu tabii ki açık. Yani birkaç radikal grup hayır biz ağır silahlarımızı vermiyoruz ya da buradan çekilmiyoruz dediğinde çatışma olasılığı tabii ki var. Hı hı. Türkiye hı hı. açısından şöyle bir durum ortaya çıktı. Başarı olarak değerlendirilebilecek bir şey. İran'ın biz İdlib'de yokuz açıklaması Türkiye'yi hı hı. birdenbire Rusya ile baş başa bıraktı ve sorunun çözümünde 3 değil 2 ülke olmuş oldu. Yani bir hafta ondan bir hafta önceki Tahran zirvesinde üçlü konuşulurken şimdi İdlib'de hareket edecek anahtar ülke konumunda olan ülke sayısı 2'ye indi. O nedenle İran'ın bu taktiği hem bölge açısından hem de Türkiye açısından büyük bir fayda sağlamış oldu. Onun dışında Putin tabii Suriye'nin davetlisi ve Suriye Putin'in kontrolünde, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Beşar Esad güçlerine destek veren ve Beşar Esad'ın siyasal rejiminin de devamını sağlayan en önemli unsur. O nedenle Türkiye'nin Beşar Esad rejimini tanıyıp tanımaması bu anlamda pek o kadar önemli değil. Çünkü Beşar Esad adına vekalet eden Rusya ve Türkiye'de Rusya ile tabii ki bu anlamda işbirliği yapıyor. Rusya ile işbirliği yaptığında da Suriye ile görüşmüş oluyor. Çünkü Suriye adına iş güder, iş yapan Rusya oluyor. Bu açıdan şöyle her iki tarafında hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin de büyük oranda beklentileri yerine gelmiş gibi gözüküyor. Bu noktadan sonra dediğim gibi işte Türkiye'nin bölgede nasıl bir düzenleme yapacağı, işte şehrin belli bölgelerine beton bloklar yerleştirerek karşı tarafa geçmesini sağlayacak yeni bir duvar yapımının inşası tabii çok önemli. Bunun benzer bir durumu zaten Türkiye sınırında var. Bir de İsrail-Filistin arasında bildiğiniz gibi bir duvar var. Oradan geçişleri kontrol etmek için şimdi İdlib'de benzer bir şey kurulacak gibi gözüküyor.
Peki hocam, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bu mutabakatla ilgili işin Amerika ile ilişkiler boyutunu ilgilendiren bir yan da vardı. Türkiye'nin daha fazla Membiç hattına odaklanması, Suriye'nin kuzeydoğusuna odaklanması ki orası da Amerika Birleşik Devletleri'nin sahası ve tabii BM'de ülkeyi temsil eden bir yönetim var ve onun izni dışında Türk-Amerikan ilişkilerinde de bu geçtiğimiz aylarda aslında ciddi başlık haline gelmişti. Başka sorunlarla birlikte hep söz ediliyordu. Şimdi Amerika'nın sürekli olarak oradaki yapıyı tahkim ettiğini, hava savunma sistemleri dahil tahkim ettiğini, terör listesinde zaten YPG'yi anmadığını ve uzun vadeli bir kalışla tasarladığını biliyoruz. Membiç'te ortak devriyeler gündeme taşınmıştı yaz başında ama çok da aslında sorunlar dile gelmedi. Bu İdlib mutabakatı bu bağlamda Türk-Amerika'nın ilişkilerindeki bu formatı nasıl etkiler sizce?
İkisi birbirinden farklı formatlar. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü İdlib'de radikal gruplar varken Membiç'te Türkiye ile ABD arasında sadece EYD'nin güçlerinin Türkiye'ye zarar vermesini engelleyecek bir önlem paketi olarak görmek lazım. Yani orada Türkiye'ye yönelik bir saldırı gelmesin diye bir ortak devriye görevi ifade ediliyor. İdlib'de ise tamamıyla radikal grupların olduğu ve onların bir temizlenme sürecinin yaşandığı bir süreç. Ama ABD ile Türkiye arasında tabii bu anlamda işbirliği devam edecek bu coğrafyada. Rusya ile de devam edecek. Türkiye birdenbire her iki güç ile işbirliği yapan bir ülke konumunda ve ikisini de dengelemeye çalışıyor. Onu da öyle görmek lazım. Bu açıdan ABD'nin işte bir yanda Türkiye ile olan ilişkilerinde belli bir kriz var gibi gözükse de bu coğrafyadaki alanda işbirliği devam edecek. Türkiye'nin de lehine bir durum olarak görülebilir bu. Çünkü sonuç itibariyle ABD'nin garantisi altında ve ABD ile birlikte Türkiye sınırına yönelik olası bir operasyonu engelleme sorumluluğu var.
Peki hocam, yine de tabii hükümetin koyduğu hedefler düşünüldüğü zaman bir parçada sıkıntılı bir durum yok mu? Örneğin biz geçtiğimiz aylarda bu yıl içerisinde çok kez işittik ki Membiç formülasyonunun tüm Suriye'nin kuzeydoğusuna yayılması, yani Amerika'nın yaklaşık 25 tane üsle var olduğu bölgeye yayılması hedefi ortaya konulmuştu. Bu bağlamda bu hedeflere ulaşmanın herhalde çok da fazla bir yolu yok diyebilir miyiz?
Yani Türkiye'nin kontrolü dışında olan bölgeler, yani Türkiye buraları ortak kontrol ediyor, tek başına kontrol etmiyor. O nedenle tıpkı İdlib'de olduğu gibi orada da Rusya ile birlikte hareket etmek zorunda. Yani Rusya'nın onayı olmadan Türkiye'nin belli konularda adım atması söz konusu değil. Türkiye'nin de uzlaşısı, mutabakatı olmadan Rusya'nın adım atması mümkün değil. Yani böyle karşılıklı bir bağımlılığın oluştuğu bir stratejik süreç yaşanıyor diye düşünüyorum.
Şu açıdan sordum çünkü YPG'nin son açıklamalarında da İdlib operasyonuna hani Şam yönetimiyle çünkü görüştükleri bilgileri çok gelmişti ama bir noktada bir açıklama yaptılar ve hayır biz İdlib operasyonuna katılmayacağız, Suriye ordusuyla beraber hareket etmeyeceğiz, biz Türkiye'ye karşı savaşı devam ettireceğiz tarzında açıklamalar olmuştu. Bu da çok rahatsız edici. Şu açıdan soruyorum, Cumhurbaşkanı'nın da tabii yurt dışı temasları yoğunlaşıyor. Rusya ile bu yakın temasların ardından işte Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları olacak ve o toplantılar içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Cumhurbaşkanı.
Evet.
Başka başlıklarda da tabii temaslar olacağı aşikar ama bu konularda daha böyle kilitlerin açılması beklentisi mümkün olabilir mi Amerika Birleşik Devletleri ile? NATO çerçevesinde de soracağım ama.
Şimdi Birleşmiş Milletler toplantılarında Trump ile Erdoğan'ın bir araya gelip gelmemesi önemli bir konu. Şu ana kadar resmi bir şey yok ama biliyorsunuz diplomasi de tesadüfen yolda karşılaşabilirler. Bir koridordan diğer koridora geçerken yolda karşılaşıp birkaç kelime de değişebilirler. Bunlar her zaman diplomasinin incelikleri içinde yer alabilir ama resmi olarak şu anda bir görüşme yok. Ama Türkiye açısından tabii önemli olan özellikle bu İdlib uzlaşmasından sonra Türkiye'nin öyle gözüküyor ki ağırlığı biraz daha fazla artmış durumda. Bu Cumhurbaşkanı'nın elini güçlendiren bir durum Birleşmiş Milletler konuşmalarında. Sizin sorunuzda yani Kürtlerle ilgili olarak Kürtlerin Türkiye'ye karşı olmaları veyahut da Türkiye'ye bir şekilde saldırmaları söz konusu değil. Kaldı ki Dışişleri Bakanı Muallim de Suriye'nin Türkiye ile bir çatışmaya girmek istemiyoruz İdlib'te derken aslında bu işi Rusya ile Türkiye'nin kotarması gerektiğini söyledi. Arada asıl ilginç olan nokta İran'ın devre dışı kalması. İran'ın ben bu oyunda yokum, siz kendi aranızda halledin açıklaması bence çok önemliydi. Ve birdenbire Astana'nın üç önemli ülkesinin sadece ikisi İdlib konusunda sorumluluk üstlenmiş oluyor. Çünkü nedir Astana'nın ruhu? Suriye'nin sınırsal bütünlüğünü korumak. Suriye'nin sınırsal bütünlüğünü korumak o zaman İdlib çerçevesinde Türkiye ile Rusya arasında yapılacak. Bu önemli bir gelişme. Ben Türkiye'nin doğrudan şeyle görüşmesini, Beşar Esad'la görüşmesini şu aşamada kendi açısından belki olumlu görmüyor olabilir ama uzun süreli olarak komşu olan bir ülkeyle görüşmemek gibi bir şey olamaz. Yani bu bir yıl sonra olur, beş yıl sonra olur ama bir şekilde görüşülecek. Kaldı ki Rusya'nın öncelikli hedefi Suriye'de Beşar Esad rejimini korumak ve Beşar Esad'ın iktidarda kalmasını sağlamak. Yani Rusya'nın politikası Beşar Esad'ı devre dışı bırakmak değil. Orada Türkiye ile Rusya arasında bir görüş ayrılığı var. Bu görüş ayrılığının da tabii düzelmesi söz konusu değil. Bu çerçevede 15 Ekim'e kadar geçecek süre içinde de bu Rusya'nın özellikle çıkmasını istediği radikal grupların çıkmaması durumunda tabii ki bir tekrar çatışma ortamının oluşması söz konusu olabilir. Yani olasılık açısından baktığımızda mümkün. Yani Soçi uzlaşısı sorunu kökünden çözmüş bir uzlaşı değil. Sadece zaman kazandıran, alan açan bir uzlaşı olarak görülmeli. O açıdan da başarılı. Yani en azından şu anda 1 milyona yakın bir insanın göç etmesi söz konusu değil. Şu anda o çatışmalar yaşanmıyor. İnsanlar İdlib'de evlerinde olduğu yerde oturuyorlar. Yaşam normal seyrinde devam ediyor. Bunlar en azından şu aşamada diplomatik ve askeri kazanım olarak değerlendirilebilir.
Evet. Hocam son olarak bir üç dakikam daha var. Şunu da sormak istiyorum size. Avrupa Birliği temasları da hız kazanacak Türk dış politikası açısından. Bu İdlib uzlaşması ile ilgili olarak Vladimir Putin, Angela Merkel ile Almanya lideriyle de görüşmüştü ve memnuniyetlerini dile getirmişlerdi. Tabii Avrupa'ya sığınmacı akını düşünüldüğü zaman onları da çok yakından ilgilendiren bir mesele. Türkiye'nin dengeleri bulması açısından Amerika ile Rusya arasında Avrupa Birliği ile bu İdlib uzlaşması da daha olumlu katkılara sebebiyet verebilir mi?
Verebilir. İlk işaretlerini de zaten görüyoruz. Şimdi Almanya ziyareti tabii Cumhurbaşkanı'nın birçok açıdan önemli. Hem ikili anlamda hem de Avrupa Birliği anlamında. Zaten bugün de Alman Die Welt gazetesinde Maliye Bakanı'nın bir açıklaması var. Berat Albayrak'ın Almanya bizim için çok önemli diye. Çünkü Avrupa'nın ortasındaki en büyük güç merkezi Almanya. Almanya ile bir çatışmacı politikaya girmenin de ne kadar olumsuz sonuç verdiğini son 1-1,5 yılda Türkiye çok açık ve net bir şekilde gördü. Yani Almanya ile Türkiye arasındaki yakınlaşma da bütün sorunların çözüleceği anlamına gelmez. Yani diyalogsuzluk kötü, diyalog iyidir mantığı yürütüyor Almanlar. Ama bu Türkiye ile bütün sorunların çözüldüğü anlamına gelmez. Örneğin yine Almanların beklediği bazı hapishanede bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasından tutun da işte basın özgürlüğünden diğer birçok alanlarda özellikle koalisyonun sosyal demokrat boyutu olan diğer tarafın beklentileri bunlar. Hı-hı. Angela Merkel biraz daha böyle ekonomik açıdan bakan, jeostratejik açıdan düşünen bir koalisyon ortağı olarak görülmeli. Almanya burada ikili bir politika takip ediyor. Yani bir yanda Türkiye'yi Avrupa'ya eklemlemek, Avrupa çıkmasından uzaklaştırmamak ama Avrupa'ya da üye yapmamak hani şu aşamada en azından. Böyle bir politika takip ediyor ama Türkiye'nin de pergelin çok fazla uzağına da gitmesini istemiyor. Onu da görmek lazım. O nedenle Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileri tabii Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini de doğal olarak etkileyecek. Avrupa Birliği Türkiye'yi bir şekilde kendi çevresinde tutmaya çalışacak. Yani Türkiye'den uzaklaşmama politikası takip edecek diye düşünüyorum. Türkiye'de zaten tam da bunu istiyor. Son bir buçuk yıldır yaşanan o gergin kutuplaştırıcı söylemlerden sonra özellikle ekonomik açıdan Almanya'nın Türkiye'ye sağlayacağı krediler, başta hızlı tren kredisi olmak üzere birçok alanda Alman iş adamlarının Türkiye'ye yatırıma devam etmesi gerektiği yönde Türkiye'nin bir talebi olacak bu ziyarette. Hı hı. Bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü Türkiye sonuç olarak Almanya Türkiye'nin Avrupa'daki bir numaralı ticaret partneri.
Evet.
Biz Almanların 6. sırasındayız yani ilişkiler açısından. Böyle olunca tabii Merkel Erdoğan görüşmesi eşit düzeyde de olmayacak. Çünkü biri başkan, bir diğeri başbakan. Onu söyleyeyim. Evet. Yani önceden başbakanlar olarak görüşüyorlardı. Ama Almanya'nın tabii eli çok güçlü ve evet. Türkiye kaçınılmaz olarak Almanya ile bir siyasal ve ekonomik uzlaşıya gitmek zorunda diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler, sağ olun.
İyi yayınlar, çok çok teşekkürler.
Evet, Profesör Hüseyin Bağcı ile konuştuk ODTÜ'den. İdlib uzlaşması Türk dış politikalarına önümüzdeki kısa dönemde, kısa vadede olası etkilerini, senaryoları ele almaya çalıştık. Rebecca Del Rio'dan Damned'la veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Want you like I do? No, there is no other way. The blood that courses through, bleed me dry, then fill me up. The cruelest tide ever was. Dry, then fill me up. The cruelest time it never was. I am damned. You're my sin. Still I let you in again. I am damned. You're you in.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.